Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Viktor Frankl'ın Yes to Life, In Spite of Everything adlı eseri, 1946 yılında Viyana'da verdiği 3 konferansın kitaplaştırılmış halidir. Frankl bu konuşmaları, Nazi toplama kamplarından kurtuluşundan yaklaşık 11 ay sonra yapmıştır. Bu tarihsel bağlam, kitabın temel sorusuna olağanüstü bir ağırlık verir. İnsan, kayıp, hastalık, korku, savaş ve ahlaki yıkım karşısında hayata nasıl evet diyebilir? Kısa hacimli eser, ne bir anı kitabı ne de alışılmış anlamda bir kişisel gelişim rehberidir. Psikiyatri, varoluş felsefesi ve Frankl'ın logoterapi yaklaşımını bir araya getiren yoğun bir düşünce metnidir. Frankl, hayatın anlamının konfor, haz ya da sürekli iyimserlikten doğmadığını savunur. Ona göre anlam, her insanın kendi somut koşulları içinde üstlenmesi gereken sorumluluğa verdiği yanıtta belirir. Kitap, değiştirilebilen durumlarda eylemi, değiştirilemeyen acılarda ise insan onurunu koruyan tavrı merkeze alır. Böylece felaketi romantikleştirmeden hayatın en zor şartlarda bile anlam talep etmeyi sürdürdüğünü tartışır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak hayatın anlamı tek bir cevap değil, duruma verilmiş sorumlu bir yanıttır. Frankl'ın kitabındaki ana dönüşüm, anlam arayışının yönünü değiştirmesidir. İnsan yalnızca hayattan ne beklediğini sormamalıdır. Bunun yerine içinde bulunduğu anda hayatın kendisinden ne beklediğini düşünmelidir. Bu yaklaşım anlamı hazır bir formül, değişmez bir amaç ya da herkes için geçerli bir mutluluk tanımı olmaktan çıkarır. Her kişinin koşulları, yetenekleri, ilişkileri ve karşılaştığı görevler farklı olduğu için anlam da kişiye ve ana özgüdür. Frankl'ın sorumluluk vurgusu burada belirleyicidir. İnsan bütün koşulları seçemese bile pek çok durumda vereceği karşılığın sorumluluğunu taşıyabilir. Bu düşünce, çaresizlik hissini bütünüyle ortadan kaldırmayı vaat etmez. Ancak kişinin dikkatini kontrol edemediği büyük koşullardan yanıt verebileceği somut görevlere taşır. Bir yakınına özen göstermek, dürüst bir karar vermek, mesleki bir görevi hakkıyla yerine getirmek ya da zor bir durumda insanlığını korumak o anın anlamlı yanıtı olabilir. Frankl'a göre hayatın anlamı soyut tartışmalarla tüketilemez. Anlam, kişinin kendi yerine kimsenin veremeyeceği bu cevaplarda gerçekleşir. Bu nedenle kitap, edilgen bir teselli yerine bireysel sorumluluğu merkeze alan varoluşsal bir etik önerir. İkinci olarak, anlamın üç yolu üretmek, sevmek ve kaçınılmaz acıya tavır almaktır. Frankl, anlamın ortaya çıkabileceği üç temel alanı açıklar. İlki, bir şey yaratmak ya da gerçekleştirmektir. Bu yalnızca büyük sanat eserleri, akademik başarılar veya toplumsal ün anlamına gelmez. Yapılması gereken bir işi özenle yapmak, yararlı bir katkı sunmak ve kişinin önündeki görevi yerine getirmesi de bu kapsamdadır. İkinci yol, dünyayı ve başka insanları değerleriyle deneyimlemektir. Doğadaki güzellik, sanat, sevilen bir insanla kurulan ilişki ve özellikle sevgi, kişiyi kendi dar kaygılarının dışına çıkarabilir. Frankl için sevgi, karşısındaki insanı tekil ve vazgeçilmez biri olarak görebilme yetisidir. Üçüncü yol ise en yanlış anlaşılanıdır, kaçınılmaz acı karşısında alınan tavır. Frankl acıyı aramayı, yüceltmeyi veya tedavi edilebilir sorunlara katlanmayı önermez. Değiştirilebilen bir durum varsa yapılması gereken onu değiştirmek için harekete geçmektir. Fakat kayıp, ağır hastalık veya geri döndürülemeyen bir kader gibi kaçınılmaz durumlarda insanın tavrı ahlaki bir imkan haline gelir. Bu ayrım kitabı yüzeysel dayanıklılık söyleminden ayırır. Acı kendiliğinden değerli değildir. Değer taşıyabilecek olan insanın acı karşısında sergilediği bilinçli, onurlu ve sorumlu duruştur. Üçüncü olarak, iyimserlik zorunluluğu yerine. Trajik gerçekliği kabul eden bir hayat onayı, yes to life, her şeyin iyi olduğu veya sonunda mutlaka iyi sonuçlanacağı yönünde bir iyimserlik savunmaz. Frankl'ın hayata evet demesi, gerçekliği inkar eden neşeli bir tutum değildir. Tam tersine, ölümün, suçun, yoksunluğun, hastalığın ve telafisi olmayan kayıpların varlığını doğrudan kabul eder. Kitabın gücü bu karanlık gerçekleri geçiştirmeden anlam meselesini ele almasından gelir. Frankl'ın düşüncesinde kötümserlik de tek başına yeterli değildir. Kötümserlik, acının gerçekliğini görse bile kişiyi sorumluluktan ve eylemden çekilmeye götürebilir. Hayata evet demek, olumlu duygular üretme zorunluluğu değil, olumsuz koşulların insanın bütün ahlaki imkanlarını yok etmediğini kabul etmektir. Bu tavır özellikle toplumsal felaketlerin ardından önem kazanır. Frankl, propaganda ve kitlesel şiddetin insan hayatını değersizleştiren etkisini göz önünde tutarak tek tek insanların değerini vurgular. İnsan, yalnızca bir kalabalığın parçası, bir numara ya da koşulların pasif ürünü değildir. En daraltılmış koşullarda bile tavrıyla kendi insanlığını koruma imkanına sahip olabilir. Bu elbette mutlak bir özgürlük iddiası değildir. Fiziksel ve siyasal baskının gücünü küçümsemez. Fakat Frankl, insanın içsel tavır alanını umudun en dürüst ve en sınırlı temeli olarak görür. Dördüncü olarak, her insanın işsizliği, hastalık ve sonluluk karşısında da değerini korur. Frankl, insan yaşamının değerini fayda, verimlilik, sağlık veya haz düzeyiyle ölçen anlayışlara karşı çıkar. Bu itiraz, kitabın savaş sonrası bağlamında özellikle güçlüdür. Nazi ideolojisi, bazı hayatları değersiz ve gözden çıkarılabilir sayan bir düzen kurmuştu. Frankl'ın insanın eşsizliği ve yerine konamazlığı konusundaki ısrarı bu düşünceye felsefi ve ahlaki bir karşılıktır. Ona göre her kişi bir başkasının aynısı olmayan özgül bir yaşam öyküsü, sorumluluk alanı ve ilişki ağı taşır. Dolayısıyla ağır hastalık, yaşlılık, engellilik ya da yaklaşan ölüm insanın değerini ortadan kaldırmaz. Bu nokta acı çeken kişilere dışarıdan anlam yükleme çağrısı değildir. Daha çok insan değerini yalnızca üretkenlik ölçütlerine bağlamamanın gereğidir. Frankl ayrıca insanların acılarını birbirleriyle yarıştırmanın veya karşılaştırmanın yanlışlığına dikkat çeker. Bir kişinin yaşadığı ıstırap, onun kendi somut dünyasında anlam taşır ve başka birinin deneyimiyle basitçe ölçülemez. Bu yaklaşım hem klinik hem gündelik ilişkiler açısından sonuçlar doğurur. Birine destek olurken acısını küçümsemek ya da daha kötü örneklerle susturmaya çalışmak yerine onun tekil durumunu anlamaya çalışmak gerekir. Kitap böylece insan onurunu soyut bir slogan olarak değil, her bireyin yerine konamaz oluşuyla temellendirir. Son olarak, kaderi değiştirme çabasıyla zorunlu olanı kabul etme arasında kurulan ayrım, Frankl'ın yaklaşımında kabullenme, pasiflik veya teslimiyet anlamına gelmez. Kitap, insanın önce koşullarını değiştirme imkanını dürüstçe değerlendirmesi gerektiğini ima eder. Haksızlıkla mücadele etmek, tedavi aramak, bir hatayı düzeltmek, yardım istemek ya da zararlı bir çevreden uzaklaşmak mümkünse, bunlar sorumluluğun parçasıdır. Değiştirilebilir olan karşısında yalnızca tahammül etmek, Frankl'ın savunduğu tavır değildir. Fakat bazı gerçekler insan iradesinin dışında kalır. Geçmişte yaşanmış bir kayıp, ölüm, belirli hastalıkların sonuçları veya geri çevrilemeyen olaylar buna örnek olabilir. Bu noktada kişi kaderi değiştiremediği halde kendi tutumunu seçme alanını bütünüyle kaybetmez. Frankl'ın içsel gelişme fikri bu sınırda ortaya çıkar. Acının insanı otomatik olarak olgunlaştırdığını söylemez. Acı, kişiyi yıkıcı, daraltıcı ve umutsuz da kılabilir. Ancak insan acının içinde nasıl davranacağına dair bir tavır geliştirebilirse, yaşadığı deneyim salt anlamsız bir yıkım olarak kalmak zorunda değildir. Bu ayrım, kitabın pratik değerini oluşturur. Okura, her zorluğu fırsat diye adlandırmasını değil, eylem gerektiren sorunla kabullenilmesi gereken gerçeği ayırmasını önerir. Böylece sorumluluk, hem dönüşüm için çaba göstermeyi, hem de dönüşmeyen gerçeklik karşısında insanlığını korumayı içerir. Sonuç olarak, Yes to Life, özellikle yas, hastalık, belirsizlik, tükenmişlik veya varoluşsal yön kaybı yaşayan okurlar için anlamlı bir düşünme alanı açabilir. Bununla birlikte kitap, acı içindeki herkese uygulanacak hızlı bir çözüm sunmaz ve psikolojik ya da tıbbi desteğin yerine geçmez. Asıl yararı, insanın zor koşullarla ilişkisini daha dikkatli kurmasına yardımcı olmasıdır. Okur, değiştirilebilir sorunlar için eyleme geçme zorunluluğunu, değiştirilemeyen kayıplar karşısında ise tavrın taşıdığı anlamı birlikte değerlendirebilir. Psikoloji, felsefe, etik ve Holokost sonrası düşünceyle ilgilenenler de kitabın kısa ama yoğun yapısından yararlanabilir. Frankl'ın daha tanınmış eseri, insanın anlam arayışıyla ortak temalar taşısa da bu kitap daha doğrudan konferans üslubuyla hayatın anlamı, sorumluluk ve acı üzerine yoğunlaşır. Onu benzer kişisel gelişim kitaplarından ayıran özellik de budur. Mutluluğu hedef olarak sunmaz. Travmayı basit derslere indirgemez ve olumlu düşünmenin her koşulda yeterli olduğunu iddia etmez. Bunun yerine tarihsel olarak en ağır insanlık suçlarının ardından insan değerinin ve kişisel sorumluluğun nasıl savunulabileceğini sorgular. Bu nedenle eser, teselli arayan okura kolay cevaplar vermekten çok daha sağlam sorular sunar. Frankl'ın ayırt edici katkısı, umut fikrini sonuç garantisine değil, insanın koşullar içindeki anlamlı cevabına bağlamasıdır. Destek olmak isterseniz, Viktor E. Frankl kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.